Ayrım 41, sayfa 557, Hipnozcu Lars Kepler. 50. Bölüm. 20 Aralık Pazar sabah. Çok yoğun bir kar yağıyordu. Arlanda Havaalanı terminal binalarının üzerleri karla kaplanmıştı. Uçak pistleri sürekli temizleniyordu. Eric kafeteryadaki dev pencerenin kenarında dikilmiş, döner banttan kocaman renkli bir uçağa akan bagajları seyrediyordu. Simone elinde bir tepsiyle geldi. İki fincan kahve, çörek ve tarçınlı kurabiye almıştı. Tepsiyi Eric'in önüne koydu, sonra havaalanını gözlemeye başladılar. Bir grup hostes bir uçağa doğru yürüyorlardı. Hepsi de kırmızı Noel Baba başlıkları takmıştı. Erimiş karın yürümelerini zorlaştırdığı kesindi ama onlar da bu durumu biraz abartır gibiydiler. Kafeteryanın penceresinin kenarında ritmik bir şekilde kalçasını sallayan mekanik bir Noel Baba oyuncağı vardı. Giderek kasılır gibi hareket ettiğine bakılırsa pili bitmek üzereydi. Bir süre kaşlarını kaldırıp alaycı bir ifadeyle oyuncağa bakan Simone, tepsideki çörek ve kurabiyeleri işaret ederek "Çörekler müessesenin ikramı" dedi. Ve sonra sanki birden bir şey hatırlamış gibi gözlerini boşluğa dikti. 4. Advent. Bugünkü 4. Advent. Göz göze geldiler. Ne diyeceklerini bilemiyor gibiydiler. Simone birden irkildi. Yüzüne bir acı çöktü. "Ne oldu?" diye sordu Eric. "Preparasyon," dedi boğuk sesle. "Almayı unuttuk. Eğer oradaysa, hala yaşıyorsa..." "Simone, ben..." dedi Eric. "Uzun zaman geçti, ayağa kalkamaz." "Simone, ben aldım, yanımda." Simone kızarmış gözleriyle ona baktı. "Gerçekten mi?" Kenneth hastaneden arayıp hatırlattı. Simone babasını eve nasıl götürdüğünü, onun arabadan indiğini ve karların üzerine nasıl yüzüstü kapaklandığını düşündü. Simone ayağı takıldığı için düştüğünü sanmış, kalkmasına yardım etmek için yanına koştuğunda halinin çok berbat olduğunu görmüştü. Hastaneye götürdüğünde bir sedyeyi de içeri taşımışlardı. Refleksleri zayıflamış ve göz bebekleri yavaş tepki veriyordu. Doktor bunun beyin sarsıntısının artçı etkileri olabileceğini söylemişti. Kendini aşırı zorlaması da cabasıydı. "Kenneth nasıl?" diye sordu Eric. "Dün uğradığımda uyuyordu. Doktor öyle büyük bir sorun yokmuş gibi davranıyor." "Güzel," dedi Eric. Mekanik Noel Baba oyuncağını bir süre seyrettikten sonra kırmızı Noel peçetesini alıp üzerine kapattı. Peçete ritmik bir şekilde bir hayalet gibi ileri geri sallandı. Birden gülmeye başlayan Simone'nin ağzından Eric'in ceketine kurabiye kırıntıları püskürdü. "Kusura bakma ya," dedi Simone. "Seks manyağı bir Noel Baba." Yeni bir gülme kriziyle masanın üstüne kapandı, sonra ağlamaya başladı. Bir süre sonra sustu, burnunu sildi, gözlerini kuruladı ve kahvesini içmeye devam etti. Dudaklarının kenarları titremeye başlamıştı ki Yuna Linna geldi. "Umeo polisi şimdi oraya gidiyor," dedi, hiç girizgah yapmadan. "Onlarla telsiz bağlantın var mı?" diye sordu Eric. "Benim de değil. Telsiz bağ..." Yuna birdenbire durdu. Üzerinde kırmızı bir peçeteyle dans eden Noel Baba oyuncağına gözü ilişmişti. Peçetenin altından bir çift kahverengi bot görünüyordu. Simone başını çevirdi, bedeni sarsılmaya başladı. Gülüyor mu, ağlıyor mu, yoksa el ikisi birden mi belirsizdi, sanki boğulacak gibiydi. Eric çabucak yerinden kalktı ve onu oradan uzaklaştırmaya çalıştı. "Bırak beni," dedi Simone kasılmaların arasından. "Tamam, sakin ol Simone, haydi biraz dışarı çıkalım." Balkona açılan bir kapıdan soğuk havaya çıktılar. "Şimdi daha iyiyim, sağ ol," diye fısıldadı Simone. Eric balkon korkuluğunun üzerindeki karı silip Simone'nin bir bileğini soğuk metalin üstüne dayadı. "Şimdi daha iyi," diye tekrarladı Simone. "Şimdi daha iyi." Gözlerini kapattı ve sendeledi. Eric onu tuttu. "Simone, ne oldu?" diye fısıldadı Eric. Simone gözlerini kısarak baktı. "Öyle yorgunum ki," dedi. "İnanılır gibi değil." "Ben de yorgunum. Ben sana inanıyorum." "Ama sen hap da alıyorsun değil mi?" "Evet," diye karşılık verdi Eric, kendini savunmayı aklından geçirmeden. Simone yüzünü buruşturdu ve Eric birden yanaklarından aşağı sıcak yaşlar süzüldüğünü fark etti. Belki de hap almayı bıraktığından, duyguları çıplak, korumasız kaldığındandı. Bütün bu süre boyunca, dedi dudakları titreyerek, tek bir şey düşündüm. O ölemez. Birbirlerine sıkıca sarıldılar. Üstlerine kocaman kar taneleri yağıyordu. Gürleyerek bir uçak havalandı. Yuna kapının camını tıklatınca ikisi de irkildi. Eric kapıyı açtı. Yuna balkona çıktı. Boğazını temizledi. Lydia'nın evinin bahçesinde bulduğumuz cesedi teşhir ettiğimizi söylemek istedim, dedi. Kimmiş? Lydia'nın çocuğu değil. 13 sene önce kaçırılmış bir çocuk. Eric başını sallayarak Yuna'nın devamını getirmesini bekledi. Adli tıp uzmanlarına göre, derin bir iç çekti Yuna, çocuk öldürülmeden önce uzun bir süre alıkonulmuş, büyük ihtimal 3 yıl. Yuna sustu. Başka bir deyişle Eric, Lydia'nın kafeste tuttuğu ve kendi çocuğu diye hayal ettiği bir çocuk vardı. Evet, dedi Eric fısıldar gibi. Hipnoz altındayken neler söylediğini, bu söylediklerinin sonuçlarını fark edince çocuğu öldürdü. Aslında ben yanıldığımı düşünmüştüm. Yani kendimi bu fikre alıştırmıştım, dedi Eric boğuk bir sesle. Hipnozu bu yüzden mi bıraktın, diye sordu Yuna. Evet. Simone titreyen elini aldığına götürdü. Lydia sözünden döndüğünü işitti ve seni cezalandırmak için Benjamin'i kaçırdı, dedi sessizce. Hayır, bizi hep takip etmiş olmalı, diye fısıldadı Eric. Lydia, Ulle Roker'den 2 ay önce çıkmış, dedi Yuna. Benjamin'e dikkatle yaklaşıp bir çeşit ilişki kurarak senin sözünü tutup tutmadığını gözlemiştir. Yuna'nın düşüncesi şuydu. Lydia bir daha çocuk sahibi olma şansını elinden alan kürtajdan dolayı Joachim Samuelson'u suçlamış, oğlunu bu yüzden kaçırmıştı. Aynı mantıktan hareketle Johan'ı öldürmek zorunda kaldığından dolayı Eric'i suçluyordu. Eric tekrar hipnoza başlayınca Benjamin'i kaçırmıştı. Eric'in yüzüne çok ciddi bir ifade oturmuştu. Sert ve kapalı bir ifade. Sözünden dönerek Evelyn'in hayatını kurtardığını söylemeye hazırlanırken yanlarına bir polis memuru geldi. Artık gitmemiz gerek, dedi. Uçak 10 dakika içinde kalkıyor. Dorothea polisiyle bağlantıya geçtin mi, diye sordu Yuna. Eve giden devriyeden haber alamıyorlarmış, dedi polis memuru. Sebep? Bilmiyorum. 50 dakikadır haber alamadıklarını söylediler. Nasıl yani, hemen destek ekibi göndersinler o zaman, dedi Yuna. Ben de öyle söyledim ama bekleyip görmek istediklerini söylediler. Lapland'ın güneyindeki Wilhelmina havaalanına giden uçağa doğru yürümeye başladılar. Eric birden içinde tuhaf bir rahatlama hissetti. Başından beri haklıymış. Yüzünü gökyüzüne çevirdi. Dönerek yere düşen kar taneleri aynı anda hem ağır hem de hafifti. Simone dönüp onun elini tuttu. 51. Bölüm. 17 Aralık Perşembe Akşam. Benjamin yere uzanmış, sallanan sandalyenin plastik döşemenin parlak yüzeyinde çıkarttığı yapışkan gıcırtıyı dinliyordu. Eklemleri fena halde ağrıyordu. Teneke çatıda rüzgar uğulduyordu. Birden dış kapının paslı menteşelerinden çıkan metalik sesi duydu. Holden ağır ayak sesleri geldi. Sanki biri yere vurarak ayakkabılarındaki karı temizliyordu. Benjamin kimin geldiğini görmek için kafasını kaldırmaya çalışırken boynundaki köpek tasması boğazını sıktı. Yat, diye tısladı Lydia. Benjamin kafasını yere indirdi. Üzerinde uzandığı kilimin uzun kaba saçakları yanağına battı ve o kuru toz kokusunu aldı yeniden. 3 gün sonra 4. advent, dedi Yussi. Tarçınlı kurabiye yapmalıyız. Pazar günleri disiplin günü, başka bir şey değil, dedi Lydia sallanmaya devam ederek. Marek hemen sustu, bilinmez bir şeylere bakarak sırıttı. Gül bakalım, dedi Lydia. Ben gülmedim ki. Gül, gül, dedi Lydia bastırılmış bir sesle. Ailemin mutlu olmasını istiyorum. Zaten öyleyiz, dedi Marek. Yerler soğuktu ve duvarlardan soğuk bir esinti geliyordu. Televizyonun arkasındaki kabloların arasında tozlar uçuşuyordu. Benjamin'in üstünde yalnızca pijamaları vardı. Yussi'nin perili evine geldikleri günü düşündü. Yerlerde kar vardı, sonra da hep yağmıştı. Çözülmüş, tekrar buz tutmuştu. Marek onu eve getirirken bir araba hurdalığından kara gömülmüş eski otobüsler ve pres yapılıp üst üste yığılmış arabaların arasından geçmişlerdi. Benjamin'in çıplak ayakları kara her bastığında alev alev yanmıştı. Evin önündeki araziye yığılmış karla kaplı araba hurdaların arasından geçerken sanki bir kale hendeğinden geçiyorlarmış gibi gelmişti ona. Evde ışık yanıyordu. Kolunda bir av tüfeğiyle verandaya çıkan Yussi, Lydia'yı görür görmez sanki bedeninden bütün gücü çekilmişti. Lydia'yı beklemediği ve istemediği çok açıktı ama itiraz edecek değildi. Tıpkı bir koyun gibi onun isteklerine boyun eğiyordu. Marek ona doğru gidip kolundaki tüfeği aldığında sadece başını sallamıştı. Ayak seslerini duyan Unbrit de verandaya çıkmıştı. Yussi geveleyerek Unbrit'in kız arkadaşı olduğunu açıklamış, gitmesine müsaade etmelerini istemişti. Unbrit Benjamin'i öyle boynunda köpek tasmasıyla görünce yüzünün rengi atmış, hemen içeri girip kapıyı kapatmaya çalışmıştı. Marek tüfeğin namlusunu hızla kapının arasına sokmuş, gülümseyerek içeri girebilir miyiz diye sormuştu. ''Noel yemeğinde ne yapacağımızı konuşalım mı?'' dedi Unbrit çekinerek. ''En önemlisi ringa balığı ve domuz salamı'' dedi Yussi. Lydia öfkeyle iç çekti. Benjamin tavanda asılı altın sarısı vantilatöre baktı. Beyaz boyalı duvara düşen gölgesi çiçeğe benziyordu. ''Çocuk herhalde köfte ister'' dedi Yussi. ''Bakarız'' dedi Lydia. Bir çiçek saksısına tüküren Marek, gözünü dışarıdaki karanlığa dikerek ''İnsan acıkıyor'' dedi. ''Buzlukta bir sürü geyik eti var'' dedi Yussi. Marek masaya gitti, ekmek sepetinden bir parça peksimet alıp ağzına attı. Benjamin kafasını kaldırınca Lydia tasmasının ipini çekiverdi. Benjamin öksürerek kafasını indirdi, aç ve yorgundu. ''Yakında ilacımı almam gerekecek'' dedi. ''Bir şey olmaz'' dedi Lydia. ''Haftada bir kez iğne oluyorum, şimdi bir haftayı geç. Kes sesini, yoksa ölürüm.'' Lydia tasmasının ipini öyle bir çekti ki Benjamin acıyla kıvrandı. Ağlamaya başlayınca Lydia ipi tekrar çekti. Marek televizyonun düğmesine bastı, cızırladı, uzakta bir ses duyuldu. Spor haberleri gibi bir şey vardı. Kanallar arasında dolaşan Marek bir görüntü yakalayamadan televizyonu geri kapattı. ''Diğer evdeki televizyonu getirmeliydim'' dedi. ''Burada kablolu TV yok da ondan böyle'' dedi Yussi. ''Seni gerizekalı'' dedi Lydia. ''Anten neden çalışmıyor ki?'' dedi Marek. ''Bilmiyorum'' dedi Yussi. ''Dışarıda rüzgar var, belki eğilmiştir.'' ''Git düzelt o zaman'' dedi Marek. ''Sen düzelt.'' ''Bırakın şimdi didişmeyi'' dedi Lydia. ''Televizyonda çöpten başka ne var?'' diye mırıldandı Yussi. ''Ben Let's Dance programını seviyorum'' dedi Marek. ''Dipnot, Let's Dance, İngilizce, haydi dans edelim.'' ''Tuvalete gidebilir miyim?'' diye kısık sesle sordu Benjamin. ''Dışarıda işeyeceksin'' dedi Lydia. ''Olur'' dedi Benjamin. ''Şunu dışarı çıkar Marek'' dedi Lydia. ''Yussi çıkarsın'' dedi Marek. ''Neden kendisi gitmiyor ki?'' dedi Yussi. ''Kaçacak hali yok ya, dışarıda hava -5 derece ve yol o kadar...'' ''Gevezeliği bırak da çıkar şunu'' diye sözünü kesti Lydia. ''Bu arada ben de Unbrit ne yapıyor ona bakacağım.'' Yussi Lydia'nın elinden tasmanın ipini aldı. Doğrulurken Benjamin'in başı döndü. Dizleri kas katı kesilmişti. Yürümeye başladığında kalçalarına doğru sanki bir acı saplandı. Her adımda dayanılmaz bir acı duyuyordu ama dişlerini sıkıp sustu. Lydia'yı kızdırmak istemiyordu. Duvarlarında diplomaların asılı olduğu koridor pirinç çerçeveli bir duvar lambasıyla aydınlanıyordu. Açık kahverengi plastik kaplı yerde üzerinde kalite, saygı, hizmet yazan bir alışveriş torbası duruyordu. ''Benim de tuvaletim geldi'' dedi Yussi tasmanın ipini bırakarak. ''İşim bitince beni antrede bekle.'' Yussi karnını tutup puflayarak tuvalete koştu, içeri girip kapısını kilitledi. Benjamin kapı aralığından Unbrit'in güçlü yuvarlak sırtını görebiliyordu. Marek ona pizza ile ilgili bir şeyler anlatıyordu. Lydia'nın koyu yeşil montu bir çiviye asılıydı. Benjamin aceleyle montun ceplerini karıştırdı. Evin anahtarlarının yanı sıra altın sarısı bir cüzdan ile kendi cep telefonunu buldu. Telefonun şarjı çok azalmıştı ama en azından bir arama yapmaya yetecek kadar vardı. Kalp atışları hızlandı. Kendi kendine kapanan kapıdan geçerek antreye, oradan da dışarıya çıktı. Telefon iyi çekmiyordu. Odunluğa giden karları temizlenmiş yolda biraz ilerledi, ayakları çıplaktı. Karanlıktı ama eski otobüs ve araba hurdalarının üzerlerine nasıl kar yağdığını görebiliyordu. Elleri soğuktan titremeye başlamıştı. İlk numara Simone'nin cep telefonunundu. Arama tuşuna bastı ve telefonu titreyerek kulağına götürdü. Hışırtılı arama sesini duyduğunda evin kapısı açıldı. Yussi'ydi, birbirlerine baktılar. Benjamin'in aklına telefonu saklamak gelmedi. Belki de kaçması gerekiyordu ama nereye gideceğini bilmiyordu. Yussi geniş adımlarla ona doğru geldi. Yüzü sararmış ve gergindi. ''İşini bitirdin mi?'' dedi yüksek sesle. Gözlerini Benjamin'in gözlerine dikti. Bu bir çeşit anlaşmaydı. Telefonu Benjamin'in elinden alıp odunluğa doğru gitti. Tam o anda Lydia dışarı çıktı. ''Siz ikiniz de halt karıştırıyorsunuz?'' diye sordu. ''Biraz odun alacağım.'' diye bağırdı Yussi telefonu cebine saklayarak. ''Ben tuvaletimi yaptım.'' dedi Benjamin. Lydia kapıda durup Benjamin'in eve girmesini bekledi. Odunluğa varır varmaz Yussi telefonu çıkarttı. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama telefon ekranının mavi ışığında anne yazdığını gördü. Telefonu kulağına götürdü. ''Alo.'' dedi bir erkek sesi. ''Alo.'' ''Eric'le mi görüşüyorum?'' diye sordu Yussi. ''Hayır, ben...'' ''Benim adım Yussi. Eric'e bir mesaj iletebilir misiniz? Çok önemli. Biz şimdi yukarıda benim evdeyiz. Ben Lydia, Marek ve...'' Birden karşıdaki kişi sanki boğazlanıyormuş gibi çığlık attı. Gürültü patırtılar geldi, birisi öksürdü. Bir kadın inleyerek ağlamaya başladı, sonra bir sessizlik oldu. Bağlantı kesildi. Yussi telefona hayretle baka kaldı. Tam başka birine arabayı akıl edip numaralar arasında gezinirken telefonun şarjı bitti. Aynı anda odunluğun kapısı açıldı ve Lydia içeri girdi. ''Kapıdaki çatlaklardan başındaki haliyi gördüm, masmaviydi.'' dedi. Yussi telefonu cebine atıp önündeki sepete odun doldurmaya başladı. ''Sen içeri git.'' dedi Lydia. ''Bunu ben yaparım.'' ''Teşekkürler.'' diye karşılık verdi Yussi kulübeden ayrılırken. Eve dönerken pencereden süzülen ışıkta parlayan buz kristallerini gördü. Botlarının altından gevrek sesler çıkıyordu. Arkasından sürünür gibi yaklaşan ayak sesleriyle birlikte soluma ve iç çekme sesi duydu. Yussi'nin aklına köpeği Castro geldi. Yavruyken hali geldi gözlerinin önüne. İnce kar tabakasının altında nasıl fare yakalamaya çalıştı. Kendi kendine gülerken kafasının arkasına inen bir darbeyle ileri doğru sendeledi. Eğer kafasına saplanan balta onu geriye doğru çekmesi yüzüstü yıkılacaktı. Kolları iki yana sarkarak bir an öyle kaldı. Lydia eğip bükerek baltayı çekebildi. Yussi boynundan sırtına akan kanları hissetti. Dizlerinin üstüne çöktü, sonra öne yıkıldı. Yüzü kara gömüldü. Çırpınarak sırt üstü döndü, doğrulmaya çalıştı. Gözleri bulandı. Bilinci kapanmadan önce son gördüğü şey Lydia'nın baltayı bir kez daha havaya kaldırdığıydı.
41. ayrımın sonu. Sayfa 568.